Ayrım 27.
20 yüzyıla yakın bir süre geçmiş olmasına rağmen bu sorular henüz cevaplandırılabilmiş değildir. Bu hususlar Hristiyanlıkta sayısız düşünce akımları, mezhep ve fırkaların doğmasına yol açmıştır. İsa'nın tabiatı, üçleme, kutsal ruh, asli suç, sünnetin ve Yahudi dini geleneğindeki bir kısım yasakların kaldırılması gibi konulardaki tartışmalar, bölünmeler, mezhepler ve hala devam etmekte olan kopmalar, sapmalar, ayrılmalar da büyük ölçüde Paulus'un görüşlerinden ve Hristiyan kutsal kitabındaki bazı ifadelerden kaynaklanmıştır. Bugünkü Hristiyanlık görüldüğü gibi Paulus'un yorumlarına dayanır. Aslında İncil'lerdeki babamdan işittiğim, bana verdiğin sözler, İncil'ler gibi bir kısım ifadeler değerlendirilirse, bugün Hristiyanların ellerinde bulunan İncil'lerden önce de bazı İncil'lerin mevcut olduğu anlaşılır. Luka İncil'inin başında bulunan şu cümleler bu konuya açıklık kazandırır. Aramızda vaki olmuş şeylerin hikayesini başlangıcından gözleriyle görenlerin ve kelamın hizmetçisi olanların bizlere naklettiklerine göre tertip etmeye birçok kimseler giriştiklerinden, ben de ta başından beri hepsini dikkatle araştırıp tahkik ederek, ey faziletli Teofilos, olduğu gibi sırasıyla sana yazmayı münasip gördüm. Ta ki sana öğretilen kelamın doğruluğunu bilesin. Dikkati çeken diğer bir husus da en önemli İncil yazarı Luka'nın Paulus'un öğrencisi olmasıdır. Bundan dolayı kutsal metinler ilk kilise, ilk Hristiyan inançları, kısacası Hristiyanlık Paulus'un eseridir. Paulus'un getirdikleri çıkarılırsa, Hazreti İsa bir peygamberdir, Allah birdir, sünnet vardır, domuz eti yemek yasaktır. Dolayısıyla aslı korunamamış, değişime uğramış olsa da İncil Hristiyanlığında tevhid izleri bulmak mümkündür. Üçleme gibi inançlar sonradan ortaya çıkmıştır. Bu tarz Hristiyanlık Hristiyanlar kabul etmeseler de Barnaba İncili ve Ebionitlerin kutsal metinlerinde daha açık bir şekilde göze çarpmaktadır. B. Kur'an-ı Kerim'e göre Hristiyanlık. Kur'an-ı Kerim'de Hristiyan için Nasrani, Hristiyanlar için de Nasara kelimeleri kullanılmaktadır. Ancak ehli kitap deyiminin yer aldığı ayetlerde Hristiyanlarda muhatap alınmıştır. Ali İmran suresindeki şu ayet buna bir örnektir. De ki, ey ehli kitap, aramızda eşit olan bir kelimeye gelin, yalnız Allah'a tapalım ve ona hiçbir şeye ortak koşmayalım. Birbirimizi Allah'tan başka tanrılar edinmeyelim. Bu ayette Yüce Allah inananlar arasında ortak noktanın Allah'ın varlığı ve birliği, tevhid olduğunu, Hristiyanlığın aslında tevhid inancının bulunduğunu belirtmektedir. Yine Kur'an, Hazreti İbrahim için ne Yahudi ne de Hristiyandı derken, onun Hanif ve Müslim, yani tevhid ve İslam çizgisinde olduğunu da açıklamaktadır. Böylece Kur'an, her üç ilahi dinde de büyük peygamber sayılan Hazreti İbrahim'in, Yahudilikteki ve Hristiyanlıktaki aşırılıklardan uzak olduğunu, tevhid yolunun önemli bir temsilcisi bulunduğunu bildirmektedir. Kur'an-ı Kerim genellikle Hristiyanları Yahudilerle birlikte ve hitap sırasına göre Yahudilerden sonra muhatap alır. Yahudi ve Hristiyanlar sadece kendilerinin cennete girebileceklerini ileri sürüp tartışmaya girişmektedirler. Onlardan her biri doğru yol olarak kendi dinini ileri sürmekte, karşısındakinin ancak o dine girmekle kurtulabileceğini söylemektedir. Buna karşılık Yüce Allah onları Allah'a ortak koşulmayan İbrahim'in dinine uymaya çağırmaktadır. Çünkü ayet Hazreti İbrahim'in Rabb'ı İbrahim'e İslam ol demişti. O da alemlerin Rabb'ına teslim oldum dedi şeklinde İslam yolunu tutup teslim olduğunu belirtmektedir. Bu yol diğer peygamberlerin de yoludur. Allah'a bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilene ve diğer peygamberlere, Rab tarafından verilene inanırız. Onlar arasında bir ayrım yapmayız. Biz Allah'a teslim olanlarız deyin. Kur'an, bütün peygamberlerin yolunun İslam olduğunu, onların Müslüman olarak ölmeyi çocuklarına vasiyet ettiklerini, Allah'a kendilerini teslim olanlardan kılması, nesillerinden de teslim olan bir ümmet göndermesi için duada bulunduklarını zikredip şu soruyu yöneltmektedir. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarının Yahudi yahut Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Kur'an'a göre Yahudiler gibi Hristiyanlar da verdikleri sözde durmadıkları için kıyamete kadar aralarına düşmanlık ve kin salınmıştır. Hazreti Muhammed onlara da gönderilmiş bir elçidir. O ehli kitabın gizledikleri ve sakladıkları şeylerin çoğunu onlara açıklamıştır. Ancak Yahudi ve Hristiyanlar kendilerinin Allah'ın oğulları ve sevgilileri olduklarını söyleyerek Hazreti Muhammed'e karşı çıkmışlardır. Onlar Üzeyr'i, İsa'yı Tanrı'nın oğlu kılan kimselerdir ve insanları tanrılaştırdıkları için küfre girmişlerdir. Halbuki Allah tektir, birdir, ortağı yoktur, mutlak hüküm sahibidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, doğurmamış, doğurulmamıştır. Kur'an bu konuyu çözüme kavuşturmuş ve onların bu gibi iddiaları bir ayeti kerimede şöyle cevaplandırılmıştır. Öyleyse Allah Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek istese, Allah'a karşı kimin elinde bir şey var? Kur'an-ı Kerim, Hazreti İsa'nın da Yüce Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu, onun da tevhidi tebliğ ettiğini açıklar. Hazreti İsa'nın tanrılaştırılmasına karşı çıkar, onun bir peygamber olduğunu ve kendisine İncil verildiğini belirtir. İncil bir hidayet ve nur kaynağıdır, öğüt vericidir, yol göstericidir. Onda Hristiyanların Allah'a ahiret gününe inanmaları ve iyi işler yapmaları emredilmiştir. Fakat ehli kitap kitaptakilere uymamış, dinlerinde aşırı gitmiş, ahitlerini bozmuş, uygulamaları gereken hükümlere sırt çevirmiştir. Yahudi hahamları gibi Hristiyan Rabbanileri de üzerlerine düşenleri yapmamış, çevresindekileri günah söz söylemekten, düşmanlıktan ve haram yemekten alıkoyamamışlardır. Halbuki Hazreti İsa ve İncil Tevrat'ı doğrulayıcı, daha sonra gelecek, adı Ahmet olan peygamberi müjdeleyici olarak gönderilmiştir. Kur'an'da İncil sahiplerinden Allah'ın onda indirdiği ile hükmetmeleri istenmiş, böyle yapmayanların sapıtmış olduğu bildirilmiştir. Bununla beraber onlardan Allah'a ve ahiret gününe inanan ve iyi işler yapanlar için korku yoktur. Halbuki onlar Meryem oğlu Mesih'i Tanrı edinmişlerdi. Oysa o, ey İsrailoğulları, benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin diyen bir elçiden başka bir şey değildir. Meryem oğlu İsa'yı Tanrı edinen Hristiyanlar, Allah üçün üçüncüsüdür diyerek doğru yoldan sapmışlar, tevhid çizgisinden uzaklaşmışlardır. Tevhidden uzaklaşan Hristiyanları Yüce Allah dinlerinin özüne, tevhid ve İslam yoluna çağırmaktadır. Allah Hazreti Muhammed'in şahsında bütün din mensuplarına aralarındaki ihtilaflar konusunda şöyle buyurmaktadır. Sana da kendinden önceki kitapları doğrulayıcı ve onları kollayıp koruyucu olarak bu kitabı gerçekle indirdik. Onların aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet ve sana gelen gerçekten ayrılıp onların keyiflerine uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat, bir yol belirledik. Allah isteseydi hepinizi bir tek ümmet yapardı. Fakat size verdiklerinde sizi sınamak istedi. Öyleyse hayır işlerine koşun, hepinizin dönüşü Allah'adır. O size ayrılığa düştüğünüz şeylerin hakikatini haber verecektir. Kur'an-ı Kerim'e göre müminler, Yahudi ve Hristiyanları veli edinmemelidirler. Çünkü onlar birbirlerinin velileridir. Müminlere en yaman düşman Yahudiler ve müşriklerdir. Biz Hristiyanlarız diyenler sevgice müminlere daha yakındır. Çünkü onların içinde kibirlenmeyen keşişler ve rahipler vardır. C. Hristiyanlığın tarihçesi. Hazreti İsa'nın doğduğu yıllarda Filistin Roma İmparatorluğu'nun hakimiyeti altındaydı. Yahudiler çeşitli mezheplere bölünmüş, dini konular çıkar meselesi olmuştu. Kudüs'teki kutsal mabet ticaret yeri haline getirilmiş, şekilcilik samimiyeti boğmuştu. Tek tanrı inanışına sahip Yahudiler putperest Romalılardan kurtulma yollarını arıyorlardı. Bunun için bir kurtarıcı Mesih bekliyorlardı. Hazreti İsa bu sırada ortaya çıktı. O insanları doğru yola çağırdı. Fakat havariler dışında ona çok az kimse inandı. Şikayet üzerine çarmıh hadisesi oldu. Hazreti İsa'dan sonra inananlarda bir artış başladı. Hazreti İsa'nın telkinlerine karşı bir ilgi uyanınca Roma'nın baskı ve zulmü de arttı. Hazreti İsa'dan bir müddet sonra ona inananlar bir araya geldi. Onlar kendilerini Hristiyan olarak adlandırıyordu. Hristiyanlık ona inananlar vasıtasıyla değişik bölgelere ulaştırılıyordu. Ancak Pavlus'un Hristiyan oluşu cemaate yeni bir hamle kazandırmakla beraber fikri aydınlıkların doğmasına ve onların ikiye ayrılmasına sebep oldu. Milattan sonra 49 yıllarında havariler ve Hazreti İsa'nın yakınları toplanıp meseleleri müzakere etti. Bu toplantı Havariler Konsili diye bilinir. İhtilafın çıkış noktası yeni Hristiyan olanların Yahudi adetlerine uyup uymayacaklarından başlayan bir kısım konulardı. Bu ilk konsilde Pavlus'un temsilcisi olduğu görüşe taviz verildi. Böylece Pavlus hem sonraki Hristiyanlıkta yerini almış hem de Hazreti İsa'nın tanrılaştırılmasına kadar varan onun tabiatıyla ilgili konuları başlatmış oluyordu. Pavlus'a karşı çıkanların başında havarilerin reisi Petrus ve Ebionitlerin reisi Yakobus bulunuyordu. Bu ilk Yahudi Hristiyanlar diğer Hristiyanlardan farklı özelliklere sahiptiler. Bunlar Hristiyanlığı Yahudiler arasında yaymayı gaye edinmişlerdi. Bu dinin Yahudilerin dışında yayılmasını istemiyorlardı. Bu sebeple Yahudi dini geleneğinden bazı şeyleri yeni dinle birlikte yürütüyorlardı. Yahudi geleneğinden korudukları ve devam ettirdikleri şeylerin başında da tevhid geliyordu. Roma İmparatoru Neron 64'teki Roma yangınından manen Hristiyanları sorumlu tutuyordu. Bundan dolayı Hristiyanlara karşı şiddetli bir baskı ve zulüm devresi başladı. Pavlus ve Petrus Roma'da öldürüldü. Roma tanrılarına saygı göstermeyen Hristiyanlar hapsedildi. İşkenceye tabi tutuldu ve öldürüldü. Bununla beraber Hristiyanlık yayılmaya devam etti ve 2. yüzyılın sonlarına doğru Ön Asya'dan Güney Galler'e kadar olan alanda varlığını hissettirdi. Bu gelişmeden tabi olarak Roma İmparatorluğu da etkilendi. 313'te İmparator Konstantin'in Hristiyanlara karşı müsamahası başladı. Böylece Hristiyanlar serbest olarak inançlarını yaymaya ve yaşamaya başladı. Yukarıda temas edilen Hristiyanlar arasındaki ilk ihtilaflara giderek yenileri eklendi. Konstantin bu ihtilafları gidermek için 325'te İznik'te bir konsil topladı. Hristiyan inançları bu konsilde tartışıldı. İmparator Konstantin'in desteğiyle Hazreti İsa'nın tanrılığını reddetip onun yaratık olduğunu savunan Ariusçülere karşı İsa'nın tanrılığını savunan Pavlus geleneğine tabi olanlar hakimiyet sağladı. Önce Ebionitlerin yaşattıkları tevhid, Hazreti İsa'nın sadece peygamber olması, sünnet, bir çeşit abdest, gusül gibi inanç ve gelenekler 4. yüzyıldan sonra artık görünmez oldu. İmparator Büyük Theodosius 380'de Hristiyanlığı tek resmi inanç haline getirdi. Roma piskoposu diğerleri karşısında güç kazandı ve papa unvanını aldı. 476'da Roma'nın siyasi yönden çöküşü sonucu papa sadece kilisenin değil bütün batı dünyasının reisi oldu. Roma'ya karşı doğu kiliselerini Bizans patrikliği temsil etmeye başladı. Ayrıca İskenderiye ve Antakya'da da patriklikler vardı. Doğuda Ermeni, Süryani, Habeş ve Kıptik kiliseleri milli ve müstakil bir durumda idi. Batıda İrlanda Kilisesi hür bir kilise idi. 4. yüzyılda Roma'ya bağlı olarak Vizigotlar, 5. yüzyılda ise Bulgarlar, Franklar Hristiyan oldu. Daha sonra Anglo-Saksonlar bir Roma misyoner heyeti vasıtasıyla Hristiyanlığa girdi. 8. yüzyılda geride kalan Avrupa ülkelerinin Hristiyanlaşması başladı. Alman ve İskandinav ülkeleri Hristiyanlaştı. Saksonlar 8. yüzyılda zorla Hristiyanlaştırıldı. Danimarkalılar 9. yüzyılda Hristiyanlar arasında yer aldı. Norveç, İzlanda ve İsveç'in Hristiyanlaşması 1000 yıllarında tamamlandı. Slavların Hristiyanlığa girmesi Roma ile Bizans arasında rekabet konusu oldu. Polonya, Bohemya, Moravya ve Baltık ülkelerinde Roma, Rusya ve Balkan ülkelerinde Bizans galebe çaldı. Batıda Hristiyanlık, siyasi münasebetler, misyoner faaliyetleri ve bazen de zorla yayıldı. Bu yayılma devresi 11. yüzyılda İskandinav ülkelerinin Hristiyanlaştırılmasıyla tamamlandı. Bütün bunlar olurken bu gelişmeler beraberinde iç mücadeleler de getirmişti. Bu dini ve siyasi mücadeleler 1054'te kesin bölünmeye yol açtı. Roma Kilisesi'ne Katolik evrensel anlamında, Bizans Kilisesi'ne de Ortodoks öze bağlı anlamında denildi. Bununla beraber İslam'ın yayılması karşısında Türklere karşı Haçlı seferleri başlatıldı. Ancak Haçlı seferleri bile onların bir araya gelmesini sağlamaya yetmedi. Aralarındaki düşmanlık öyle bir noktaya varmıştı ki Haçlı seferleri 1096-1204 sırasında Latinlerin Bizans'ta yaptıkları zulüm ve haksızlık karşısında Ortodokslar Türk sarığını kardinal, Latin Katolik külahına tercih eder hale gelmişlerdi. 1453'te Türkler Bizans'a son verdi ve İstanbul'daki çeşitli Hristiyan gruplarına hiç kimsenin yapamayacağı şekilde dini müsamaha gösterdi. Batı'da Şarlman, Papa ve Piskoposlara dünyevi otorite tanıdı. Böylece kilise ve devlet arasında Orta Çağ'da büyük sıkıntılara yol açan gerginlikler başlamış oldu. Filistin'deki kutsal toprakları Müslümanlardan kurtarmak gayesiyle Haçlı seferlerini başlatan ve yetkilerini kötüye kullanan Roma Kilisesi, reform hareketlerinin sebebi oldu. 2. Hazreti İsa. A. İncillere göre Hazreti İsa. Hazreti İsa'nın hayatı ile ilgili bilgiler Hristiyanlarca kabul edilen 4 İncil'e dağılmış durumdadır. Bu bilgiler aşağıda özetlenecektir. Allah Cebrail'i Galile'nin Nasıra şeklinde Davut soyundan Yusuf'un nişanlısı Meryem'e gönderir. Melek Meryem'e Allah'ın huzurunda inayet bulacağını, bir oğlan doğuracağını, bu oğlana Allah'ın oğlu denileceğini, adının İsa konulacağını, Davud'un tahtının ona verileceğini bildirir. Ayrıca bu doğumun kutsal ruh vasıtasıyla olacağı da haber verilir. Bu sıralarda Yahuda şehrinde Zekeriya'nın karısı Elizabeth bir çocuk doğurur. Allah'ın emrettiği gibi çocuğun adı Yahya konulur. Kayser Augustus tarafından nüfus sayımı yapılması emredilir. Herkes yazılmak için kendi şehrine gider. Yusuf da yazılmak için nişanlısı Meryem ile Nasıra'dan Betlehem'e gelir. Oradayken Meryem oğlunu doğurur. O civarda bulunan çobanlara Rabb'ın bir meleği, bir kurtarıcının doğduğu müjdesini verir. Bu kurtarıcı Rab Mesih'tir. Onlar da bu kurtarıcıyı görmek üzere Betlehem'e gider ve orada Meryem ile beraber çocuğu bulurlar. Onun bir kurtarıcı olduğuna inanıp Tanrı'ya hamd ederek geriye dönerler. Çocuk 8. gün sünnet edilir, adı İsa konulur. İsa 40 günlük olunca Meryem ile Yusuf onu Tanrı'ya sunmak üzere Kudüs'e götürürler. Kudüs'te İsrail'in kurtulmasını bekleyen Simon adında bir adama kutsal ruh Mesih'i görmeden ölmeyeceğini bildirir. Ruhun sevkiyle Simon mabede gelir, İsa'yı kucağına alır. Kurtarıcıyı gördüğünden dolayı Tanrı'ya şükreder. İsa'nın annesiyle babası çocuk İsa ile beraber Nasıra'ya geri dönerler. Kral Herodes zamanında müneccimler Yahudilerin kralı Mesih'in doğduğunu haber veren yıldızları görürler. Mesih'i görmeye gelirler. Herodes müneccimlerden doğan çocuk hakkında bilgi alır, onu bulmalarını ister. Müneccimler Meryem ile İsa'yı bulurlarsa da Herodes'e haber vermezler. Müneccimlerden sonra melek Yusuf'a rüyasında görünüp Kral Herodes'in İsa'yı öldürmek istediğini, bunun için onu ve anasını Mısır'a götürmesini söyler. Yusuf da öyle yapar. Kral Herodes müneccimler tarafından aldatıldığını anlayıp İki veya daha küçük yaştaki çocukların öldürülmesini emreder. Herodes'in ölümünden sonra Rabb'in meleği Yusuf'a görünüp haberi verir. Bunun üzerine Yusuf çocukla anasını alır, geri götürüp Nasıra'ya yerleşir. İsa 12 yaşındayken geleneğe uyarak Fısıh Bayramı dolayısıyla Kudüs'e götürülür. Anası babası geldikleri yere dönerken küçük İsa Kudüs'te kalır. Onlar bunu fark etmez. Daha sonra ailesi İsa'nın orada kaldığını fark edip ararlar. Onu mabette muallimler arasında dini tartışmalar yaparken bulurlar. İsa'nın sorduğu sorular ve verdiği cevaplar oradakileri hayretler içerisinde bırakır. Ailesi onu alıp Nasıra'ya geri döner. İsa delikanlılık çağına geldiğinde vaftizci Yahya Yahudileri tevbe ettiriyor ve vaftiz ediyor. O kendisinin su ile, kendisinden sonrakilerin kutsal ruhla vaftiz edeceğini bildiriyor. Onunla beraber Yahudiler büyük bir ümitle Mesih'i beklemeye başlıyorlar. Bu sırada İsa vaftiz olmak için Ürdün'e gidiyor. Vaftizci Yahya onu vaftiz ettiğinde kutsal ruh güvercin şeklinde gelip onun başına konuyor ve gökten "Benim sevgili oğlum budur, ondan hoşnutum" diyen bir ses işitiliyor. Yahya zindana atıldıktan sonra İsa Galile'ye gider. Vaktin tamam olduğunu, Tanrı'nın krallığının yakında geleceğini, tevbe etmelerini ve İncil'e iman getirmelerini bildirir. 3 gün sonra Kana'da bir düğüne gider. Suyu şarap yaparak ilk mucizesini gösterir. 1 gün sonra balık mucizesi bunu takip eder. İnananlar çoğalır. O da inananlar arasından bir gün havari adını verdiği 12 kişi seçer. Havariler şunlardır: Simon, Petrus, kardeşi Andreas, Yakup, kardeşi Yuhanna, Filipus, Bartolomeus, Matta, Thomas, Alfeus'un oğlu Yakup, gayretli denilen Simon, Yakup'un oğlu Yahuda, İsa'ya ihanet eden Yahuda İşkariyot. Günün birinde insanlar şehirden akarak İsa'nın etrafında toplanırlar. İsa onlara vaaz eder, ne demek istediğini çeşitli misallerle açıklar. Göklerin hükümdarlığının insanların sahip olacağı en değerli şey olduğunu bildirir. Tanrı'nın hükümdarlığına girebilmek için bütün varlıklarını vermeye hazır olmalarını tebliğ eder. İsa havarilerine nasıl dua edeceklerini öğretir. Bu duada Tanrı'ya baba denilmesini, dileklerini göklerdeki babadan istemelerini bildirir. İsa kötü ruhlara karşı kudretini gösterir. Şeytan ve cinlere hükmedip onları kaçırır. Yine İsa inmeli bir hastanın günahlarını affedip onu şifaya kavuşturur. Bir kötürümü iyileştirir. İsa ölü bir kıza, "Talitakum, kızım sana kalk diyorum" diyerek onu diriltir. Bir gün kayıkta giderken gölde büyük bir fırtına olur. Kayık batmaya başlayınca şakirtleri feryat eder, İsa da rüzgara ve göle emreder. Her taraf süt limanı olur. Böylece göldeki fırtınayı dindirir, İsa 5000 kişilik bir topluluğu 5 ekmek ve 2 balıkla doyurur. 5 ekmek ve 2 balığı takdis ederek şakirtlerine verir. Onlar da halka dağıtır. Hepsi yiyip doyar. İsa Petrus'u su üzerinde yürütür. Kayıkta olanlar İsa'ya, "Gerçekten sen Allah'ın oğlusun" diyerek onun ayaklarına kapanırlar. İsa havarilerin arasında kendisinin kim olduğunu sorar. Petrus ona "Sen Mesih, Allah'ın oğlusun" cevabını verir. İsa Simon Petrus'u tasdik eder. Bunu gizli tutmalarını ister. Petrus'u kendine vekil seçer. İsa küçük çocukları takdis eder. Kendisini dinleyenlere Tanrı'yı ve komşuyu sevmeyi öğütler. Yaşanılan dünyanın sonunun geleceğini, ahiret mahkemesinin kurulacağını bildirir. İsa havarilerine Kudüs'e gideceğini, orada peygamberlerin insanoğlu hakkında bütün yazdıklarının yerine geleceğini, putperestlerin eline verileceğini, onunla alay edileceğini, üzerine tükürüleceğini ve kırbaçlandıktan sonra öldürüleceğini, fakat 3 gün sonra dirileceğini söyler. İsa Allah'ın mabedindeki satıcıları dışarı çıkarır. Oranın kendi evi, dua evi olduğunu bildirir. Paskalya, Fısıh, Pesah, bayramı geldiğinde babaya gideceği saatin yaklaştığını haber verir. Yemekten kalkıp şakirtlerin ayaklarını yıkar ve bir peşkirle siler. Şakirtlerine de birbirlerine öyle yapmalarını tavsiye eder. Başkâhinlerle yazıcılar ise İsa'yı nasıl öldüreceklerinin yolunu ararlar.